Evet sevgili kardeşler, bu bölüme bir bakış yaptığımızda gerçekten görüyoruz ki orada Rabbimizin vaat etmiş olduğu, Sami kardeşin 14. bölüm, Yuhanna 14. bölümde okuduğu gibi 16. bölümde de bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Tanrı'nın vaat etmiş olduğu kutsal ruhun geldiği gün olarak açıkça görebiliyoruz. Ve bu parça içerisinde gördük ki sevgili kardeşler, gerçekten bu kutsal ruhun gelişi ve sonrasında yaşanan olaylar, sadece gelişinde değil ama sonrasında da öğrenciler aracılığıyla, Rabbi izleyenler aracılığıyla yaşanan olaylar gerçekten de kayda değer nitelikte olduğunu hemen söylemek isterim sizlere. Görüyoruz ki Petrus kutsal ruhun yönlendirmesiyle yapmış olduğu o muhteşem konuşma sonrasında 3000 kişi ne yapıyor? Topluluğa katılıyor. Ama daha sonrasında bu kutsal ruhun işleyişi sonrasında birçoklarının hastalığından kurtulduğunu ve birçoklarının gerçekten olağanüstü değişimlere uğradıklarını ve bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Kutsal ruhun gelip yüreklerde konut kurmasının sonucu olaraktan. Evet, biliyorsunuz 7 hafta önce Gensem'deydik ve orada diriliş kutlamasını gerçekleştirdik. Hepimiz büyük bir coşkuyla Gensheim'de dirilişi kutladık. Ve dirilişi sonrası 40 gün boyunca İsa Mesih ne yaptı? Öğrencilerine göründü ve onları ne yaptı? Geleceğe bir şekilde hazırladı. Onlara kademe kademe bir takım ruhsal açıklamaları yaparaktan. Ve onları ne yaptırdı? Bilgilendirmiş oldu. Şimdi habercilerin işleri 1. bölüme baktığımız zaman 4. ayete, habercilerin işleri 1 ayet 4'e baktığımız zaman orada şöyle okuyoruz. Kudüs'ten ayrılmayın, babanın vermiş olduğu ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti ama sizler birkaç gün kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Demek ki bu İsa'nın dirilişi sonrası 40 gün boyunca ne oldu? Öğrencilerle birlikte kaldı. Onlara bir takım açıklamalarda bulundu. Ve göğe alındıktan sonra, geçen hafta Perşembe günü o himmelfart dediğimiz olay gerçekleştikten sonra 10 gün sonrası, yani bugün, evet Pentekost olarak bildiğimiz 50. gün olaraktan ifade ettiğimiz bu olay, kilisenin doğumu da yerini almış oldu, gerçekleşmiş oldu sevgili kardeşler. Şimdi size bir şey sormak istiyorum. Bunu zaman zaman burada ben ifade etmiştim. Pentekost günü, yani 50. gün olaraktan bilinen bu kilisenin doğumuyla ilgili olan bu parçayı eski antlaşmada nasıl ifade ediliyor? Yani hangi bayram olaraktan kutlanıyordu eski antlaşmaya baktığımız zaman? Biliyorsunuz Yahudilerin üç önemli kutlamaları vardı, değil mi? O kutlamaları düşünün. Burada ben yeri geldiğinde sizlere açıklamıştım, açıklamaya çalışmıştım. Şimdi çıkış kitabına bakarsanız 34. bölüme. Çıkış kitabı 34. bölüme bakarsanız 22. ayete. Kim buldu önce? Buldun mu Özlem? 34. bölüm 22. ayet çıkış. Svanin Svanzi.
İlk buğday biçiminde haftalar bayramı, yıl sonunda da ürün devşirme bayramı yapacaksınız.
Evet. Şimdi burada çok açık, çok net bir şekilde nasıl olarak kutlanıyordu? Haftalar bayramı, yani hasat dediğimiz ilk ürünler bayramı olaraktan kutlanıyordu eski antlaşmaya baktığımız zaman. Nasıl ki eski antlaşmada ekilen ürün, dikkat edin, ekilen ürün bir hasat elde ediyordu eken insanlar. Değil mi? Ve o ilk hasat, ektikleri ürünün ilk ürününü bunlar topluyorlardı ve bunu bir kutlama olaraktan, bayram olaraktan, bayram niteliğinde kutluyorlardı sevgili kardeşler. Ve Pentekost gününde de gerçekleşen olayda da bir ürün toplanmıştı. Toplanan ürün neydi sevgili kardeşler? Toplanan ürün neydi? Haberciler işte ikinci bölümde okuduk. Daha henüz iman etmemiş, İsa Mesih'le birlikte yürümeye karar vermemiş 3000 kişi olağanüstü bir şekilde Kutsal Ruh'un ve Tanrı Sözü'nün, dikkat edin, hem Kutsal Ruh'un hem de Tanrı Sözü'nün birlikte işleyişi sonucunda 3000 kişi olağanüstü bir şekilde değişime uğramışlardı değerli kardeşler. Şimdi düşünün, bu habercilerin işleri ikinci bölümde gerçekleşmiş olan bu muhteşem olay, bu muhteşem doğum öncesi, 1-2 dakika öncesi, 3-5 dakika öncesine baktığımız zaman yeryüzünde kilise diye bir şey yoktu. Kilise diye bir şey yoktu sevgili kardeşler. Ama Kutsal Ruh geliyor ve Kutsal Ruh'un gelip Petrus'un yüreğinde olağanüstü bir şekilde işleyişi sonucunda ve o Kutsal Ruh'un Petrus'un yüreğinde işlemesi sonucunda Petrus'un ayağa kalkıp cesaretle Rabbin sözünü paylaşması sonucunda hem Kutsal Ruh hem de Tanrı Sözü birlikte hareket ediyor, bir bütünlük içerisinde hareket ediyor ve bunun sonucunda 3000 kişi yüreğini Rab'be açıyor değerli kardeşler. Demek ki şunu da söylemek yerinde olur. İmanlının kilise dediğimiz Rabbin bedenine vaftiz olduğu gündür diyebiliriz. Yani Kutsal Ruh'un vaftizi, biliyorsunuz Kutsal Kitap'ta birkaç vaftizden söz ediliyor. Değil mi? Baktığımız zaman örneğin su vaftizi, iman ettikten sonra gerçekleşen vaftiz, değil mi? Bir de ateş vaftizi var. O da iman ettikten sonra gerçekleşen bir vaftiz değil, iman etmemiş olanlar için geçerli olan bir yargı vaftizi, ateş vaftizi. Kutsal Kitap'ta bize anlatılan. Bir de değerli kardeşler, Kutsal Ruh'un vaftizi var. O da Pentekost gününde gerçekleşen vaftizdir. Yani imanlının Rabbin bedeni olan kiliseye dahil edildiği gün. Tekrar söylüyorum. Pentekost gününde, yani Kutsal Ruh'un vaftizinde kişi yeniden doğduğunda Rabbin bedeni olan kilisesine ne olmuş oluyor? Aktarılmış oluyor sevgili kardeşler. Demek ki bazı kişilerin, zaman zaman çevremizde duyuyoruz, sonradan yaşanan bir tecrübe değil. Yani bu Kutsal Ruh'un vaftizi iman ettikten sonra yaşanan, 2 yıl sonra, 5 yıl sonra sonradan yaşanan bir deneyim olmadığını, iman ettikten sonra gerçekleşen bir durum olduğunun altını önemli çizmek isterim sevgili kardeşler. Bu gerçek nerede vurgulanıyor? 1. Korintoslar kitabında vurgulanıyor. Bu gerçek şöyle vurgulanıyor 13-12. bölümde. 1. Korintoslar mektubu 12. bölüm. 13. ayette şöyle vurgulanıyor. Diyor ki orada, çünkü diyor, tek ruhta hepimiz ister Yahudi, ister Yunanlı, ister köle, ister özgür olalım, tek bir bedene vaftiz edildik. Ve hepimiz tek ruhla doldurulduk diyor. Demek ki tek bir bedene vaftiz, yani Kutsal Ruh'un vaftizi Pentekost gününde, yani 50. gün olarak bildiğimiz Pentekost gününde gerçekleşmiştir. Nokta. Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Demek ki o gün kilise ortaya çıktı. Biz de iman aracılığıyla o kiliseye dahil olmuş oluyoruz. Kutsal Ruh'un vaftizi aracılığıyla sevgili kardeşler. Tabii ki yeri gelmişken şunun da altını önemli çizmek istiyorum. Bir bilgi olaraktan söylemek istiyorum. Kutsal Ruh bizleri imanlar olaraktan Rabbin bedenine koyarken aynı zamanda sadece Rabbin bedeninin birer parçası olarak bizleri kılmıyor, aynı zamanda da her bir imanlıya en azından bir tane armağan veriyor. Bu kesin. Yani armağanları olan çok kardeşler var. Yani bir tek armağanın dışında iki armağanı, üç armağanı, beş armağanı olan kardeşler olabilir. Ama en azından iman eden bir kişi, Rabbin bedenine dahil olan bir kişinin, ki Hatice senin de var bu, sen de dahilsin, ne kadar sessiz geriden de gelmiş olsan, senin de Rab'den elde etmiş olduğun bir armağanın var. Biz bu armağanla ne yapıyoruz? Rabbin sağlamış olduğu, kurmuş olduğu o kiliseye, o bedene katkı sağlamış oluyoruz. Demek ki sahip olduğumuz armağanlar neyse önce onu bilelim. O armağanlarla topluluğun gelişmesine katkı sağlayalım. Bizim sorumluluğumuz topluluk olaraktan, birey olaraktan bu sevgili kardeşler. Evet. Şimdi bu kutsal ruhun vaftizi aslında kutsal ruhun vaftizinin dışında aslında burada önemli olan, öne çıkartılması gereken aslında kutsal ruhla o kişilerin dolmuş olmasıdır. Yani kutsal vaftizin ötesinde o kişilerin kutsal ruhla dolmuş olmaları aslında asıl değişim gerçekleşmişti. Yani kutsal ruh o kişileri doldurmuş olmasından kaynaklanan nedenden dolayı o insanlar büyük bir değişime uğramışlardı. Kutsal ruhla kişi dolduğu zaman, Rabbin ruhuyla kişi dolduğu zaman sahip olduğu armağanla ne yapıyor? Daha etkin bir şekilde, daha etkin bir biçimde hizmetini devam ettirebiliyor. Sami burada güzel ifade etti değil mi? Dedi ki kutsal ruh olmadan, kutsal ruh olmadan Rab'de olan hizmetimizi sağlıklı bir şekilde sürdürmemiz mümkün değil. Ne kadar yetenekli de olsan, ne kadar armağanlarla dolu olmuş olsan, armağanların sahibi olmuş olsan, kesinlikle kendi gücünle, kendine has özelliklerle bunu becerebilecek yeterlilikte değilsin. Kutsal ruhun gücüne gereksinim var sevgili kardeşler. Düşünün, ürkek, çekingen olan öğrenciler tanıklık edebilmeleri için İsa Mesih kutsal ruhu, İsa Mesih hizmetini tamamladı. Göğe alınıp gittikten sonra o öğrenciler hizmetlerini verimli bir şekilde devam ettirebilmeleri için sağlıklı bir şekilde güce ihtiyaçları vardı. Yani bir güç gerekiyordu onlar için. O gücü neydi? Kutsal ruhun gelişiydi. İşte Rabbimiz o gücü onlarda gerçekleştirebilmesi için, sağlayabilmesi için kutsal ruhu gönderdi. Ve öğrenciler de o güçle donatıldılar. O güç aracılığıyla, kutsal ruhun gücüyle dünyanın dört bir bucağına yayılaraktan kurtuluş haberini insanlara götürme cesaretinde bulundular. Ki bunlar ürkektiler, cesaretsizdiler, güçsüzdüler ama kutsal ruhun gücüyle her şey tamamlanmış oldu sevgili kardeşler. Onun için Habercinin İşleri 1. bölüm 8. ayette orada diyor, siz diyor bekleyin, kutsal ruh geldiğinde güç ile donatılacaksınız. Demek ki kutsal ruh geldikten sonra güç ile orada donatılacaktı bu insanlar. Habercinin İşleri 1.8'de bunun altı önemli çiziliyor. Şimdi buradaki dolmak sözünü de aslında kutsal kitaba baktığımız zaman Pavlos Efeslere yazmış olduğu mektupta çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Yani bu dolmak sözü de çünkü yanlış anlaşıldığı için yani bazı gemaindeler, bazı topluluklar aracılığıyla yanlış anlaşılmış olduğu için bunu da ben söylemem gerekiyor. Kutsal kitapta Efeslere yazılan mektubun 5. bölümünde. Kutsal kitapta Efeslere yazılan mektubun 5. bölümünde 18. ayetinde bu çok net bir şekilde bize aktarılıyor. Orada ne diyor? İçkiyle sarhoş olmayın, tersine ruhla dolun diyor. Şimdi burada neden Pavlos içkiden söz ediyor? Yani kutsal ruhun doluluğunu açıklayabilmek için, kutsal ruhun etkisini, gücünü açıklayabilmek için, yorumlayabilmek için neden şarabı burada örnek olaraktan kullanıyor? Bunu bilmeyenimiz yok. Burada ben zaman zaman dile getirdim. Şimdi şarabı içen bir kişi onu biraz, ölçüsünü biraz kaçırdığı zaman neticede alkol olduğu için alkol ne yapar? Kişiyi etkisi altına alır ve o kişi artık o kişi değildir. Alkolün etkisinde olduğu için alkol o kişiye yön verir. Onun için Japonların güzel bir sözü var. Ben yine onu burada zaman zaman söylemişimdir. İçki içersin diyor. İçmeye devam edersin. Ama bir süre sonra içki seni içmeye başlar. Yani artık sen senlikten çıkarsın. Alkol seni yönlendirmeye başlar. Burada alkolün yönetiminde olmak demek, aslında burada anlatılan olay şudur. Kutsal ruhun yönetiminde kalarak adımlarınızı atın demektir. Yani bizler sağlıklı bir şekilde hizmetimizi sürdürebilmek için, varlığımızı sürdürebilmek için değerli kardeşler, kutsal ruhun yönetiminde, onunla dolarak, yani onun yönetimi altında kalarak hizmetimize devam etmemiz gerektiği bize burada açıklanıyor, vurgulanıyor. Şimdi şöyle diyelim. Bu kutsal ruhun girişi sonrasında 3000 kişi topluğa katıldı. Değişime uğradı mı bu insanlar? Evet, uğradılar. Peki sadece değişime uğrayan sadece bu 3000 kişi miydi? Kutsal ruhun gelişiyle değişime uğrayan, güç kazanan kişiler sadece bunlar mıydı? Aslında değil. Kutsal kitaba baktığımız zaman bu kutsal ruhun gelişiyle öğrenciler de güç almışlardı. Yani diyebiliriz ki, şu şekilde söyleyebiliriz. Pentekost gününde kutsal ruhun gelişiyle iki şey gerçekleşti. Onu söyleyebiliriz. Birincisi, evet, 3000 kişinin değişimi ve kilisenin doğumu, bu doğrudur. Ama ikincisi de öğrencilerin değişimi gerçekleşti. Değerli kardeşler, öğrencilerin değişimi gerçekleşmiş oldu. Neden bunu söylüyorum? Çünkü değerli kardeşler, söylememin tek nedeni, öğrenciler İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olaraktan kabul ettiklerinde, bunu kabul etmiş olmalarına rağmen her şeyi çok net anlamadıklarını görüyoruz. Yani kafalarının bir şekilde karışık olduklarına tanık oluyoruz değerli kardeşler. Ürkek olan bu insanlar, çekingen olan bu insanlar değerli kardeşler, başkalarına iyi haberi götürme konusunda çok rahat değillerdi. Yani korkudan dolayı, çekingenlikten dolayı çok rahat bir şekilde iyi haberi götüremedi bu insanlar. Ama bu olay sonrasında, bu gerçekleşen olay sonrasında ne oluyor? O ürkek olan, korkak olan Petrus cesaretle ayağa kalkıyor herkesin içerisinde. O kutsal ruhun gücüyle vaaz ediyor. Allah'ın sözünü bildiriyor arada. O cesareti olmayan Petrus, o ürkek olan 3 kez inkar etti. Petrus İsa'yı 3 kez inkar etti sevgili kardeşler. 3 kez inkar etmiş olmalarına karşın kutsal ruhun gelişiyle ayağa kalkıyor ve vaaz ediyor. Ve o vaazın sonucunda muhteşem bir değişim oluyor. Ama lütfen şunun altını önemli çizmek istiyorum sevgili kardeşler. Sadece kutsal ruhun gelişiyle oradaki kişiler değişime uğramadılar. Neden? Çünkü bu değişimin gerçekleşebilmesi için 2 tane unsur gerekiyor. 2 tane unsur gerekiyor. Yani 2 tane element gerekiyor. Bu elementlerden bir tanesi nedir? Kutsal ruhtur. Öbürü nedir? Tanrı'nın sözüdür. Bunu nerede görüyoruz? Değerli kardeşler, çok açıktır. Bakınız, bunu ben burada zamanla söylemişimdir. Yaratılışın hemen başında Tanrı ne diyor? Ol dedi diyor, değil mi? Işık olsun dedi, ışık oldu. Ol dedi, oldu. Demek ki söz dünyamıza girdi. Ve söz dünyamıza girdikten sonra, daha sonra okuyoruz ki kutsal ruh hareket halindeydi. Sözle ruh bir arada çalışması sonrasında, yani sözün ve ruhun bir arada çalışması sonrasında ne oldu? Bir doğum gerçekleşti. Ne gerçekleşti? Yaratılış gerçekleşti. Muhteşem yaratılış dünyamız, o dünyanın içerisindeki oluşum ortaya çıktı. Sonra bakıyoruz bu Pentekost gününde Petrus kalkıyor, vaaz ediyor Allah'ın sözünü ve ruh geliyor, Tanrı'nın sözüyle birleşiyor ve o kişiler değişime uğruyorlar. Yani o kişilerin değişime uğramasının nedeni Petrus'un hem sözü paylaşmış olması hem de kutsal ruhun gelmiş olması. Her ikisinin işler durumda olmasından dolayı 3000 kişi değişime uğramıştı. Bunun altını çizmek istiyorum. Bizim değişimimiz, örneğin benim değişimim. Ben 1979'a iman ettiğimde benim değişimim de o şekilde gerçekleşti. Ben Allah'ın sözünü duydum bir kilisede İngilizce olaraktan. Allah'ın sözü yüreğime girdi. Ve Allah'ın ruhu Tanrı'nın sözüyle çalışarak beni gelmem gereken noktaya getirdi. Ve beni gelmem gereken noktaya getirdikten sonra ne yaptı? Bıraktı. Neden? Çünkü ben özgür bir iradeye sahibim. İnsanın doğasında olan bir şey bu. Ben kararımı evet yönünde verdim. Ve ne oldu? Kutsal ruh ve Tanrı'nın sözünün işlemesi sonucunda yeniden doğdum. Muhteşem bir doğum gerçekleşti. Ve Recep, yepyeni bir Recep, yepyeni bir diyelim Hacı ya da Sami ya da Özlem Hatice dünyaya geldi. Yeniden doğdu değerli kardeşler. Onun için kutsal ruhla Tanrı sözünün sözünü düşünürken madalyonun iki yüzü gibi düşünelim. Madalyonun tek yüzü yok biliyorsunuz. Bir de öbür yüzü var değil mi? Baktığımız zaman hem bu yüzü kutsal ruh diyelim, bu yüzünde de Tanrı'nın sözü. İkisi bir arada. İkisi bir arada olmadıkça ruhsal doğum gerçekleşmiyor. Bunun altını hemen çizmekte yarar gördüm. Onun için bunu tekrar söyleme ihtiyacı duyuyorum kardeşler. Onun için söylüyorum. Madem ki böyle değişimden söz ediyoruz. Pentekost günü nedir diye sorsam size ne dersiniz? Kilisenin doğumu dersiniz. Ama çok basit bir ifadeyle başka bir şekilde, başka bir ifadeyle söylemek gerekiyorsa şöyle diyebiliriz. Pentekost 50. gün eşittir değişim. Değişim. Çünkü bir değişim gerçekleşti. Pentekost gününde bir değişim gerçekleşti değerli kardeşler. Evet. Ve bu değişim bir defada olup bitmiş bir değişim değil sevgili kardeşler. Devam eden bir süreç. Rab bizi değiştiriyor değerli kardeşler. Bu doğrudur. Ama bizi olduğumuz yerde, doğduğumuz noktada iman ettikten sonra doğduğumuz noktada kalmamızı istemiyor. İlerlere doğru ilerlememizi istiyor. Hatırlayın geçen hafta neden söz ettik? Yaratılış 12. bölüme bakmıştık değil mi? Yaratılış 12. bölümde oradaki parça içerisinde demiştim ki orada İbrahim Şekem'e girdiğinde, o vadeli ülkeye girdiğinde girdiği noktada kalmadı, ilerledi diye söylemiştim değil mi? Yani bunu örneklemiştim size. Demiştim ki iman sonucu yeni bir yaşama, sonsuz bir hayata kavuştuk. Ama bizler bu yeni hayatın, sonsuz yaşamın kıyılarında yaşayaraktan geçiremeyiz. Ne yapmamız gerekiyor? Derinlere doğru inmemiz, derinlere doğru ilerlememiz gerekiyor. Yani olgunluğa doğru ilerleyen yolda ilerlememiz gerekiyor. Hatırlıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam, İbraniler 6. bölümden bir ayet okumuştum size. Hatırlıyor musunuz? İbraniler 6'dan bir ayet okumuştum. İbraniler 6, yanılmıyorsam, bir dakika, İkinci ayette okumuştum. Şöyle diyor, sonsuz yargıyla ilgili öğretinin temelini yeni baştan atmadan Mesih'le ilgili, buradan itibaren başlıyordum. Mesih'le ilgili son kısmı, Mesih'le ilgili ilk öğretileri aşarak yetkinliğe doğru ilerleyelim diyor. Yani olmamız gereken noktada kalmayacağız, doğduktan sonraki noktada kalmayacağız. Yetkinliğe doğru, yani olgunluğa doğru ilerlemeye devam edeceğiz sevgili kardeşler. Bize aktarılan gerçek bu değerli kardeşler. Ama değişebilmek için de şimdi bu değişim gerçekleşiyor. Ama bu değişim olması gereken noktada kalmıyor. Devam ediyor. Ama bunun devam edebilmesi için, yani değişim devam edebilmesi için ben bunu istemem gerekiyor. Eğer sen şunu diyorsan ki benim niçin değişmem gerekiyor ki? Ben hayatımdan memnunum diyorsan eğer, Rab seni otomatikman bir süreç içerisinde değiştirmeye devam etmiyor. Değerli kardeşler, sen bunu istemelisin. Yani değişimin devamını istiyorsan eğer, Kutsal Ruh'un yönetimi altında kalarak, Tanrı sözüne bağlı kalarak hayatını sürdürmek zorundasın sevgili kardeşler. İstersen bunu yapabilirsin, istersen yapmayabilirsin. Bu tamamen senin elinde olan bir şey değerli kardeşler. Biz eğer Kutsal Ruh'un işleyişine izin vermezsek, sözün yüreklerimizde çalışmasına izin vermezsek, bizim yeni doğumdan sonraki gelişmemiz kesinlikle gerçekleşmeyecektir. Onun için bugün bodur imanlar vardır. Yani gelişmemiş imanlar vardır. Adam 20 yıldır imanlı ama Rabbin sözünde gelişmemiş. İmanlıdır, yeniden doğuşu vardır, Tanrı çocuğudur. Sonsuz yaşamı kesindir ama gelişmemiş değerli kardeşler. Aynı yerinde sayıyor ve değişmeden hayatını devam ettiriyor. Evet. Burada bir kere vermiştim herhalde, bir örnek vermiştim hatırlarsanız. Şimdi bir kadının herhalde kocası ona çok değerli bir saat hediye ediyor. Hediye ettikten sonra bir süre sonra, birkaç yıl sonra saat arıza yapıyor. Sonra saati alıyor, tamirciye götürüyor. Tamirciye götürdükten sonra tamirci saati alıyor, içeriye giriyor ve saati içeri alıp götürdükten sonra 2-3 dakika sonrasında hemen dışarı çıkıyor. Saati kadına teslim ediyor. Ve kadın tabii şaşkınlık içerisinde, düşünemiyor bu kadar çabuk bir şekilde nasıl saati tamir edebilir. Diyor ki ya ne kadar çabuk diyor saati onardınız. Adam ona tamirci gülümsüyor. Gülümseyerekten diyor ki ya o kadar zor değildi. Sadece pilini değiştirdim diyor. Ondan sonra kadın bakıyor adamın yüzüne. Diyor efendim diyor, pilini mi değiştirdiniz? İnanamıyorum diyor. Bana kimse söylemedi saatin pille çalıştığını. Çünkü ben diyor her sabah kalktığımda saatimi kurardım diyor. Kadın pilin saatinde olduğunu farkında değil. Birçoklarımız da Kutsal Ruh yüreğimizde çalışıyor mu çalışmıyor mu, onun işlemesini istiyoruz mu istemiyoruz mu, bunun farkında değiliz sevgili kardeşler. Eğer biz Kutsal Ruh'un yüreklerde konut kurduğunu kabul ediyorsak, o zaman o ruhun yüreklerde çalışmasına izin vermek zorundayız değerli kardeşler. Onun gücü, onun desteği olmadan başarıya ulaşmak kesinlikle mümkün değil. Onun için şunun altını önemli çizmek istiyorum. İsa Mesih'in ardından gitmek, düzenli bir şekilde Rabbin sözünü okumak, kiliseye düzenli bir şekilde gelmek, katılmak ya da ne bileyim doğru öğretinin ardından koşmak mıdır Hristiyanlık sizce? Değerli kardeşler, sormak istedim sizlere. Hristiyanlık Tanrı sözünü düzenli okumak mıdır? Hristiyanlık düzenli bir şekilde kiliseye katılmak mıdır? Hristiyanlık doğru, sağlıklı öğretinin peşinden koşmak mıdır? Hristiyanlık deyince ne anlıyoruz? Aslında bunlar yanlış mı? İmanlı, Tanrı'da doğmuş, İsa Mesih'te doğmuş bir kişi tabii ki kiliseye düzenli katılmalıdır. Tanrı sözünü okumalıdır. Sağlıklı öğretinin ardından koşmalıdır. Bunların hepsi olmalı. Ama asıl önemli olan, değerli kardeşler, Hristiyanlık eşittir aslında kutsal ruhta yaşamaktır. Kutsal ruhun yönetiminde kalarak adımlarını atmaktır. Hristiyanlığın anlamı bu, değerli kardeşler. Onun için bana soracak olursanız, ya Recep abi, farkı yaratan nedir? İmanlıda farkı yaratan nedir? Çok kolay. Bunun yanıtı çok kolay. Bu farkı yaratan kutsal ruhtur. Ama bu kutsal ruha izin verirsen bu fark sende gerçekleşiyor. Ama sen izin vermezsen kutsal ruh sende hiçbir şekilde değişim yönünde gayret göstermiyor. Onun için bakın değerli kardeşler, bunun altını önemli çiziyorum. Zekeriya kitabına bakın. Zekeriya kitabı 4. bölüm. Zekeriya 4. 6. ayet. Zekeriya 4, 6. ayet. Zekeriya, Malaki kitabını biliyorsunuz. Ondan bir önceki kitaptır. Malaki'den son kitaptan bir önceki kitap. 6-4. Devam et. 4-6. Evet, 4-6. Ya, fear sex. Ne diyor Özlem?
Bunun üzerine şöyle dedi. Rab, Zerubbabel'e güçle, kuvvetle değil, ancak benim ruhumla başaracaksın diyor.
Dur, bu kadar. Ne diyor? Güçle, kuvvetle değil. Yani Recep'in gücü, Recep'in sahip olduğu armağanlar, sahip olduğu yetenek sıfıra sıfır elde var sıfırdır kardeşim. Bende etkin olan Tanrı'nın ruhudur. Demek ki başaracaksam, Rab ile birlikte sağlıklı bir şekilde hizmetimi devam ettirmek istiyorsam eğer, kutsal ruh bunda en etken faktördür sevgili kardeşler. Onun için bakın, bu çok önemli. İsa Mesih, Yuhanna 15. bölüm. Yuhanna 15. Orada İsa ne dedi? Asma ile çubuklardan söz ediyordu, değil mi? Asma ve çubuklardan söz ederken, yanılmıyorsam buraya yazmadım ama bildiğim bir ayet olduğu için eminim 5. ayet olması lazım. Orada diyor ki sizler çubuklarsınız, ben işte asmayım diyor. Diyor ki bende kalan diyor, bakın bende kalan meyve verecektir demiyor. Çok önemli bir şey var. Bende kalan benim de kendisinde kaldığım kişi. Bak bu çok önemli. Bunun altını çizmeniz gerekiyor. Benim de kendisinde kaldığım kişi. Peki Rab İsa Mesih bizde mi? Rab İsa Mesih bizde mi kardeşler? Nasıl bizde? Bedenen bizde değil ama ruhen bizde. Demek ki Tanrı Mesih aracılığıyla ruhunu gönderdi. Bizim yüreğimize konut kurdu kutsal ruh. Hamdolsun. Kutsal ruh konut kurdu, o bizde. Eğer biz kutsal ruha izin verirsek o bizde etkinliğini gösterecek. Onun için kesinlikle önemli olan, yeri geldiğinde söylüyorum, benim Rab için ne yaptığım önemli değil ama Rab ile birlikte ne yaptığım çok önemli. Ben Rab ile yapıyorsam, kutsal ruhun yönetiminde adımlarımı atıyorsam, evet. Rabbin gözünde doğru olan bu sevgili kardeşler. Haberci Pavlos da şöyle devam ediyor sözlerine. Korintoslara yazdığı 1. mektupta, 2. bölümde, 4 ve 5. ayetlerde. Sözüm ve bildirim insan bilgeliğinin ikna edici sözlerine değil. Yani ben çok şeyler söyleyebilirim, sizi ikna edebilirim, sizi kafanızdaki bir takım sorulara yanıt verebilirim ama benim bu ikna yeteneğim değil, bu ikna edici sözlerim değil diyor. Ruhun kanıtlayıcı gücüne dayanıyordu diyor. Hamdolsun. Değerli kardeşler bakın, eğer ben size burada bir şeyler hazırlıyorsam, sizlere burada gelip bir şeyler paylaşıyorsam, bütün olayın özünde Tanrı'nın ruhuyla bunu yapmaya çalışıyorum. Tanrı'nın ruhu aracılığıyla size destek vermeye çalışıyorum. Sizin ruhsal alanda gelişmenize katkı sağlıyorum. Öyle ki ayakta dimdik durabilme gücüne sahip olabilirsiniz. Onun için ayet bakın ne kadar güzel devam ediyor. Evet, ruhum kanıtlayıcı gücüne dayanıyordu. Öyle ki diyor, imanınız insanların bilgeliğine değil, Tanrı'nın gücüne dayansın. Demek ki kutsal ruhun gücüne dayanarak hareket etmek gerekiyor değerli kardeşler. Evet. Şimdi günümüzde biliyorsunuz birçok insanların hayatında hoşuna gitmediği ya da kendisinde değiştirmek istediği bir takım şeyler var. Belki sizin hayatınızda da bu böyle. Yani hepimizin hayatında değiştirmek istediğimiz, sahip olduğumuz belki yetenekleri daha iyi geliştirmeye çalıştığımız bir takım noktalar olabilir. Belki bazıları biliyorsunuz yüzündeki kırışıklarla uğraşıyor. Son zamanlarda geçenlerde gördüm yeni bir krem çıkartmışlar. O krem bu yüzdeki kırışıklıkları yok ediyormuş. Ondan sonra diyorlar ki bir hap çıkmış, bir ay kullanıyorsunuz, 4 hafta, 20 kilo veriyorsunuz birdenbire. Bakın değerli kardeşler, eğer sorun buysa, ben de kilo vermek istemiyorum ama aynı kilomda kalmak istiyorum. Kilo almak istemiyorum, benim de verdiğim mücadele budur, ben de kilo almak istemiyorum, o başka bir şey. Ama benim deneyimim şu, eğer siz hala o kırışıkları yok etmek için, kilo vermek için haplara ümit bağladıysanız yanıldığınızı söylüyorum. Mucize bir hap yok. Ne kırışıkları yok eden bir krem var ne de kiloyu 20 kilo birden aşağı indirecek bir hap var. Değerli kardeşler. Onun tek bir koşulu var beden için. Sağlıklı beslenmek. Bu kadar basit. Doğru beslenmek, yani ne yiyorsan olsun. Yediğin senin ne olduğunu gösteriyor. Bedenen düşündüğümüz zaman. Onun için kremlere yatırım yapmanıza gerek yok. Ne yediğine dikkat et. Ve nasıl yediğine. Ne kadar yediğine, ne zaman yediğine. Bunlar çok önemli. Şimdi ruhsal kapsamda da bu çok önemli. Değerli kardeşler. Eğer ben ruhsal kapsamda değişmek istiyorsam, şu gemayinde çok harika bir gemayinde, şu vaiz çok harika vaiz, çok harika vaaz ediyor. Hayır, bunların peşinden koşmayın. Benim size en büyük tavsiyem, ait olduğunuz kilisede sadık kalın ama kutsal ruhun yönetiminde Tanrı sözüne bağlı bir şekilde hayatınızı sürdürün. Tek koşulu, sağlıklı bir şekilde ayakta kalmanın koşulu kutsal söz ve Tanrı sözü. Kutsal söz ve kutsal ruh beraber. Bunların ikisi senin ruhsal bedenini sağlıklı kılıyor. Sağlıklı beslenme de senin bedenini sağlıklı kılıyor. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Ben size bir soru sormak istiyorum. Eğer bugün bir şeyi değiştirmek mümkün olmuş olsaydı, bugün bir şeyi değiştirmek mümkün olmuş olsaydı, neyi hayatında değiştirmek isterdin Hatice? Hiç düşündün mü? Yani mümkün olsaydı ki bugün bir şeyi değiştirmek mümkün. Bir şeylerin değişmesi mümkün. Onun mümkün olduğunu biliyorsun. Önce neyin değişmesini isterdin? Var mı böyle bir şey? Hayatınızda var mı? Kısa bir şekilde. Yani yanıt vermek zorunda değilsiniz. Ama değişmesini isteyip de değişmeyen ne var hayatınızda? Atmak isteyip de ben mesela daha çok sabırlı olmayı istiyorum. Ve dua ediyorum bu konuda. Rabbini daha çok sabırlı kılsın. Değerli kardeşler. Çok güzel. Daha çok anlamak. Bak bu çok önemli. Kutsal kitabı daha çok anlamak. Bak Hatice güzel söyledi aslında konumuza uygun. Kutsal kitabı anlamanın koşulu ne biliyor musunuz? Ben 35 yıldır yapıyorum. Ben 35 yıldır yaptığım şu. Hiçbir zaman kutsal kitabı açıp okumam ben. Hiçbir zaman. Kutsal kitabı açıp okumam. Yaptığım şey şudur. Önce dua diyorum. Kutsal ruhun yönetimine bırakıyorum. Diyorum ki Tanrım, bana ruhun aracılığıyla anlayışıma dokun. Bana dokun ki senin bu sözlerini anlayabileyim. Ben hiçbir zaman dua etmeden Tanrı'nın sözünü okumadım sevgili kardeşler. Onun için size tavsiyem Tanrı'nın sözünü okumak, anlamak istiyorsanız kutsal ruha, onun yönetimi altına kendinizi getirmek zorundasınız. Hatice güzel söyledi. Başka neyi değiştirmek istersiniz? Herhalde çok şey. Şimdi şöyle diyelim, Tanrı beni değiştirmek istiyor mu? Evet. Ama sen değişmek istiyor musun? Bakın, hepimizin yaptığı yanlışlık ne biliyor musun? Aslında hepimizin yaptığı yanlışlık şu. Arabamızın motorunda arıza var. Yani motorda bir tıklama var. Yani iyi bir şekilde çalışmıyor. Motorda arıza var. Biz ne yapmaya çalışıyoruz biliyor musunuz? Daha iyi bir sürücü olmaya çalışıyoruz. Aslında yapılması gereken daha iyi bir sürücü olmaya çalışmak değil. Aslında o motora, yani insan kendi canına, kutsal ruhun el atmasına izin vermemiz lazım. Aslında bizim en büyük eksikliğimiz değerli kardeşler, bizler daha iyi bir noktada olmaya çalışıyoruz ama asıl eksikliği görmüyoruz. Eksiklik tamamen kutsal yönetimin dışında bir şeyler yapmaya çalışmış olmamız. Ben bunu görüyorum. Benim 35 yıllık tecrübem bu. Kutsal ruhun dışında bizler bir takım şeyler yapma gayreti içerisindeyiz sevgili kardeşler. Onun için değişmenin başka bir yolu yok. Onun için Rabbin çocuğu ya ileriye gidiyor ya geriye gidiyor. Biliyor musunuz? Rabbin çocuğu hareket halinde. Yerinde durmaz. Ya ileriye gider ya geriye gider. Ama amaç ileriye gitmekse, hani dedik ya olgunluğa giden yolda ilerlemekse eğer, o yolda ilerlemekse eğer yapılması gereken tek şey, evet, Rabbin sözü ve ruhu aracılığıyla adımlarımızı atmaktır. Başka bir neden yok sevgili kardeşler. Evet, belki son olaraktan biraz atlayalım ve toparlayaraktan konuyu noktalamaya çalışacağım. Pentekost gününde değişen sadece 3000 kişi değildi. Pentekost gününde aynı zamanda öğrenciler de değişti. Sadece öğrenciler mi değişti? Tabii ki değil. Ferisi Nikodimos da değişti. Doğru mu? Ferisi Nikodimos da değişti. İsa ona dedi ya, yukarıdan doğman gerekiyor. Kutsal ruhtan doğmadıkça kesinlikle kurtuluş mümkün değil. Sadece Nikodimos mu, vergi görevlisi mi değişti? Hayır. Samiryeli o hayat kadını da, o Samiryeli kadın da değişti. Birçokları değişti sevgili kardeşler. O kutsal ruhun gelişiyle birçokları hayatında değişim yaşadılar değerli kardeşler. Demek ki gerçek değişim yürekte değişim yaratıyor. Dikkat edin. Gerçek değişim gerçekleşmişse eğer yürekte bir değişim olması kesinlikle şart. Yürekte o değişim gerçekleşmişse. Rab Tanrı'yı mutlaka sever o kişi, onu arzular ve bu arzuya da onu daha çok tanımaya gayret eder. Demek ki eğer sen değiştiysen amacın, hedefin şu olması lazım. Hepimizin hedefleri var. Hedefler yanlış değil. 50 tane hedefimiz olsun. Ama topluluk olarak, birey olarak da hedefimiz ne olsun biliyor musunuz? Rabbi tanımakta ilerlemek olsun. Yalvarırım size. Rabbi tanımakta ilerlemek olsun. Bakın Rabbi ne kadar tanıdıkça değişiyorsun. Çünkü Rabbin, şimdi iki yol var. Şimdi beni siz ne kadar tanırsanız ya beni seversiniz daha çok ya da benden daha çok nefret edersiniz. Doğru mu? Tanımanın koşulu bu. Bir kişiyi yakından tanıdıkça ya onu daha çok seviyorsun ya da daha çok ondan nefret ediyorsun. Bu kadar basit. Şimdi eğer ben amacım birey olaraktan Rabbi tanımakta ilerlemekse Rabbi tanımakta ilerlemeye devam etmen gerekiyor ki değerli kardeşler sahip olduğum bu bedene gereken katkıyı verebileyim değerli kardeşler. Onun için başkalarının kurtuluşunu istiyorsak önce değişmen gerekiyor. Değiştikten sonra da değişme yönünde başkalarının da değişmesine aracı olacaksın mutlaka ve mutlaka. Yani büyüdükçe, Rab'de büyüdükçe gelişeceksin. Geliştikçe değişeceksin. Ve değiştikçe başkalarının değişimine de aracı olacaksın. Bu da benim bir tekerlemem. Büyüdükçe gelişeceksin. Geliştikçe değişeceksin. Ve değiştikçe başkalarının değişmesine aracı olacaksın. Bunun başka bir koşulu yok. Önce sen değişmen gerekiyor. Başkasının değişmesini istiyorsan. Sen değişmedikçe başkalarının değişmesini hiçbir zaman görmeyeceksin değerli kardeşler. Hamdolsun Rab bu doğumu gerçekleştirdi ve bunun aracılığıyla ne oldu? Topluluk ortaya çıktı. Kilise dünyaya gelmiş oldu muhteşem doğum aracılığıyla. Ve bakın Habercin İşleri 1. bölümde ne diyor? Bu Gemandeyi, bu topluluğu Rabbimiz gelip ne yapacak bir gün? Alacak. Doğru mu? Bunun sevinci var mı yüreğimizde? Rab bu topluluğu gelip yanına alacak sevgili kardeşler. Bakın ne diyor? 1.11. Habercilerin İşleri 1. bölüm 11. ayet. Apostolgeschichte 1, Vers 11. Hacı, senin için söylüyorum. Yok yok, hani belki anlamamışsındır diye. Habercilerin İşleri'ni biliyor musun Almanca?
Bazıları iyi.
Değil mi? İyi değil mi?
Şöyle, ya.
Güzel. Neden durmuş göğe bakıyorsunuz diyor. Göğe alınan bu İsa'nın göğe gittiğini nasıl gördünüzse öyle gelecektir diyor hamdolsun. Düşünün, yüzüne tükürülen, hor görülen, sonunda çarmıha girilen Nasıralı marangoz parçası. Ben öyle diyorum ona bazen. Nasıralı marangoz parçası, krallar kralı olaraktan geri gelecek sevgili kardeşler. Düşünebiliyor musunuz? Yüzüne tükürülen, hakarete uğrayan marangoz parçası krallar kralı olaraktan yeryüzüne tekrar gelecek ve zafer kazanmış ne olarak? Zafer kazanmış aslan olarak gelecek. Daha önce kuzu olaraktan geldi, kurban oldu. Ama şimdi aslan olaraktan gelecek, bizi alıp götürecek. Hazır mıyız buna? Değerli kardeşler. Sizi iki ayetle baş başa bırakmak istiyorum. İki ayet. İki ayetle sizi baş başa bırakacağım. İbraniler 12. bölüm 1. ayet. İkinci, şimdi Özlem, istersen Habercinin İşleri 12. bölüm 1. ayeti sen aç. 12.1'i sen aç. Enver sen de, ya Ayşe var mı sende Türkçe? Türkçe yok değil mi? Sende Türkçe var. Enver sen de Filipililere yazılan mektup 3. bölüm. Filipe Dray 3. bölüm. İbraniler, İbraniler 12.1. Filipililer 3, 14 ve 15. ayetler. Ne diyor Özlem?
İşte çevremizi bu denli büyük bir tanıklığa bulutu sardığına göre biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atalım ve önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
Ha, buradaki koşul nedir? Yani Rab ile sağlıklı yürümenin koşulu nedir? Bu ayete göre. Ha? Koşul nedir? Bırak, ne diyor burada? Bakın, kuşadan günahı üzerimizden sıyırıp atarak diyor. Bir şeyleri sıyırıp atmaktan söz ediyor. Demek ki, bakın değerli kardeşler, sağlıklı koşabilmek için, sağlıklı koşabilmek için bir şeyleri atmamız gerekiyor. Bizi tutan, bizi sarmalayan, bizi sıkı sıkı tutan bağlar var. Nedir o bağlar? Şöyle düşünün. Bu bağlar neler olabilir? Bize engel olan, koşmamıza engel olan bağlar neler olabilir? Engeller neler olabilir? Birçok alışkılar olabilir. Geçmişten getirdiğimiz alışkılar olabilir. Ya da şöyle düşünün. Gideon'u biliyorsunuz değil mi? Hakimler kitabında. Gideon. Gideon büyük bir zafer elde etti. Hakimler kitabı 6. bölümde. Gideon büyük bir zafer elde etti. Biliyor musunuz o zafer öncesi ne yaptı önce Gideon? Bir şey yaptı. Ne yaptı Gideon? Baal'ın tapınağını yıktı ve aşeret putunu parçaladı. Ağaçtan yapılmış aşeret putunu parçaladı. Bu çok önemli. Yani zafer elde edebilmek için, Tanrı'yla zafere ulaşabilmek için hayatındaki putları kırıp atması gerekiyordu. Bizim de hayatımızda bir takım putlar var. Bizim de bir takım bağlandığımız bir takım tutkular var. Onları hayatımızdan atmamız gerekiyor. Ve bunu attıktan sonra ne yaptı? Gideon başarıya kavuştu sevgili kardeşler. Bunun başka bir koşulu yok. İkinci ayeti oku Enver.
Geride kalan her şey aydın, ileride olanı uzanar. Tanrı'nın mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda...
Hayır Enver. Filipililer 3. 14, 15. Tamam, oku bakalım. Ben mi yanlış yazdım?
14-15. Geride kalan her şeyi unutup,
evet,
İleride olana utanarak, Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için ya hedefe doğru koşuyor.
Evet. Evet. Çok güzel, doğru. Benim başka tercümeden yazdığım için birazcık farklı. Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak Tanrı'nın Mesih aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için, ilk kısmını okumuyorum, kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Şimdi bu nasıl olacak? Hedefe doğru koşmak. Yeniden doğmuş olma noktasında kalarak değil. Yani bebek olarak kalarak değil sevgili kardeşler. Yani ben 1979'da iman ettim, yeniden doğdum. Doğru mu? İman ettim, yeniden doğdum. O doğduğum noktada kalarak bu gerçekleşmez. Bu burada söylenen gerçekler, bu gerçekleşmez. Bu nasıl olur değerli kardeşler? Ancak kutsal ruhun yönetiminde kalarak bu mümkün olur. Yani sen kutsal ruhun yönetiminde kalarak Rabbi tanımaya devam etmedikçe gelişme, büyüme kesinlikle olmayacak. Son bir ayet Hoşaya 3, Hoşaya 6 ayet 3. Hoşaya 6 ayet 3. Hoşaya 6 ayet 3. İkinci kısım Hoşaya 6 ne diyor ayet 3'te Özlem? Ya sen baştan oku ayeti.
Rabbi tanıyalım.
Evet.
Rabbi tanımaya gayret edelim.
Ha, bu kadar. Rabbi tanıyalım. Rabbi tanımaya gayret edelim. Nasıl olacak bu? Kutsal ruhun yönetiminde kalarak. Tanrı sözüne sıkı sıkı bağlı kalarak sevgili kardeşler. Demek ki bu arzuyla bizler adımlarımızı atarsak Rab'de gelişmemiz, Rab'de değişmemiz, Rab'de ürün getirmemiz mümkün hale gelecektir. Eğelim yüreklerimizi. Rab'bin sözü konuşuyor. Rab'bin sözü sadece konuşmakla kalmıyor, aynı zamanda bizleri değiştirmek istiyor. Ama değişmek için de Bizler bunu istemek zorundayız değerli kardeşler. Bilmiyorum yine geçen hafta vurguladığım gibi hangi noktadayız bilmiyorum. Bu bir hafta içerisinde ne değişti sizde bilmiyorum. İyi yönde ya da olumsuz yönde ne değişti bilmiyorum. Ama dua edelim ki Rab bizi her gün rendesiyle bir marangoz gibi, madem ki marangoz, rendesiyle bizleri her gün yontmaya devam etsin. Bu güzel noktaya getirebilmek için. Ama buna izin verelim hepimiz. Zorla yapmıyor Rabbimiz bunu. Sami duayla toplantımızı kapatır. Almanca olarak da yapar Sami.